Ayrım 14.
Sayfa 152. Atının ani sıçrayışıyla dengesini yitiren Jose, hayvanı gerektiği biçimde şişleyememektedir. Kargı, kırılan bir gemi direği gibi boşlukta dönmekte ve halk doğanın yiğitliğini çılgınca alkışlamaktadır. Bu etkileyici ve dokunaklı bir dövüştür ve uzun saniyeler boyunca herkes, vahşi gücün, insanın zeka ve becerikliliğini yeneceğini sanıyor. Saldırmaktan nefes nefese kalan ve yarasından akan kanlarla yorgun düşen Impulsivo, sonunda avını bırakıp Matador'a dönünce rahat bir soluk alan izleyiciler arenayı duygularını dile getiren sesli mırıltılarla dolduruyorlar. Vahşi hayvan başı eğik olarak kumaşın kıvrımlarının içine gömülüyor ve sola doğru beklenmedik bir darbe atıyor. Darbe hasmının bedenine değip geçiyor. Toromaşi dilinde dalkavukluk diye anılan bu saldırının ne denli tehlikeli olduğunu El Cordobez bilir. Bu ya boğa yeterli bir şekilde yola getirilmedi ya da yön göz önünde tutulduğunda görüşünde bir bozukluk var demektir. Böylesine bir tehlike karşısında seyirciler Matador'un hayvanı son bir ceza için yeniden kargının karşısına sürükleyeceğini düşünüyor. Yanılıyorlar. Mazit'in bataklığa dönmüş arenasında Matador, Korida dünyasının en güç tahmin edilen seyircisinin kalbini kendi yaşamını pahasına fethetmeyi kafasına koymuştur. Hasmını 2 metre uzakta hareketsizleştiren El Cordobez, boğaya sırtını çevirip başkanlık locasına doğru dönüyor. Bu hareketiyle pikadorların alınmasını istemektedir. Başkanın beyaz mendili sallamasıyla pikadorlar çekiliyor. Halk, trompetlerin desteklediği alkışlarla Matador'u selamlıyor. El Cordobes'in isteği öylesine cüretlidir ki, arenada kaygılı homurtular yükselirken, Banderiore Paco Ruiz, Manola, Manola diye haykırıyor. Çıldırdın mı sen? Boğa henüz çok güçlü. 6. Palma del Rio'lu bir delikanlı. Angelita Benitez'in anlatısı. Annemin ölümünden sonra, haberi babama duyurmak için Cordoba hapishanesine gittim. Abla olduğumdan bu güç görev bana düşüyordu. Bulabildiğim azıcık siyah ekmek ve bir portakalı alarak yola çıktım. Annemin yasını tuttuğumdan siyahlara bürünmüştüm. Tutuklular ayda bir ziyaret edilebiliyordu. Onun için babam o gün annemi bekliyordu. Gardiyan adımı söyledi ve babam beni siyahlara bürünmüş görünce durumu hemen anladı. Ah demek yetindi. Uzun bir süre parmaklıkların gerisinden sessiz sessiz birbirimize baktık. İki yabancıydık sanki. 3 yıldan beri o denli seyrek görüşmüştük ki bugünse onun gözünde bir ölüm habercisinden, karısının öldüğünü duyurmaya gelen bir yabancıdan başka bir şey değildim. Gözlerinden sicim gibi yaşlar boşalıyordu. Ben de ağlıyordum. O karısı için ağlıyor, bense onun için. Savaştan önceki durumu gözümün önündeydi. Öylesine farklıydı ki, güçlüydü ve henüz gençti. Savaş onu ne hale getirmiş, o gün fark ettim. Yüzü kül gibi olmuş, yaşlanmıştı. Sırtı 2 büklüm olmuştu. Gömleğinin altından kemikleri fark ediliyordu. Çok öksürüyordu. Bakışları öyle yorgun, öyle umutsuzdu ki. Onu her hafta ziyaret etme izni kopardım. Bir portakal, birkaç zeytin, bir patates gibi bir şeyler bulabilirsem götürüyordum. Çok konuşmazdık. Söylenecek fazla bir şey yoktu. Köyde olup bitenler ve çocukların sağlığı hakkında birkaç soru sorardı. En çok da Manuel'den söz etmemi isterdi. Çünkü en küçüğümüzdü ve en az onu tanıyordu. Savaştan ya da hapishanedeki yaşantısından hiç söz etmezdi. Bu konularda konuşmak istemezdi. Çoğu zaman parmaklıkların gerisinden sessiz sessiz birbirimize bakar dururduk. Bir günde başka bir yere büyük bir olasılıkla yollarda taş kırmaya Malaga'ya gönderileceğini söyledi. Malaga deniz kıyısında ve buradan çok uzaktır. Bu nedenle oraya onu ziyarete gidemeyeceğim için ikimiz de çok üzüldük. Uzun süre konuşmadan birbirimize baktık. Sonunda çıngırak çaldı ve kalkmak zorunda kaldım. Parmaklıkların arasından babamı öptüm. Her zamanki gibi adios Angelita dedi, o kadar. Ertesi hafta gittiğimde onu bulamadım. Aylar geçti, bir gün postacı bize bir mektup getirdi. Birkaç satırdan ibaretti. Okuma bilmediğimden komşumuz Anne Horeo'ya koştum. Babamdan geliyordu. Şöyle yazıyordu. Çok sevgili Angelita, sanırım öleceğim. Bir süreden beri öyle hastayım ki çalışamıyorum. Hastanedeyim. Çıkabileceğimi söylediler. Gel beni al, eve döneyim. Palma'da çocuklarımın yanında ölmek ve karımın yanında gömülmek istiyorum. Angelita kardeşlerini bırakamazdı. 15 yaşındaki kız kardeşi Encarna yola çıktı. Trenle bir gece yol aldıktan sonra Malaga yakınındaki hastaneye vardı. Rahibe, genç kızı bir takım koridorlardan geçirdi. Sonunda içinde belli kadar yoksul döşek sıralanmış kemerli bir koğuşa vardılar. Bunların arasından geçtiler ve boğuk boğuk öksüren iskelet gibi bir adamın önünde durdular. Encarna, zavallının bir deri bir kemik kalmış yüzüne ve sararmış sakallarına sonsuz bir acıyla baktı ve rahibeye doğru döndü. Tanımadığı o sefil ihtiyar, babası mıydı gerçekten? Hayır, yanılıyorlardı, o değildi. Daha dün çocukça acılarını dindirmek için kendisini kucaklayan o güçlü kollarla şu adamın sıska kolları aynı olamazdı. Rahibe kuşkusuz yanılıyordu. Babası bir başkası olsa gerekti. Encarna öylesine alt üst olmuştu ki döşeklerin üstünden atlaya atlaya sağa sola koşuyor, babasına sesleniyordu. Ama inlemelerle dolu koğuşun içinde kendisine yanıt veren olmadı. Enkarna ne yapacağını bilemez durumda dönüp eski yerine geldi. Rahibe elini onun omzuna koydu. Acımalı bir sesle "Evet kızım" dedi. "Babanız bu adamdır." Bu sözler üzerine Enkarna döşeğin yanına diz çöktü. Hıçkırıklarla elini uzatıp babasının yüzünü okşamaya başladı. Jose Benitez gözlerini açtı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Güçlükle "Enkarna, Enkarna" diye mırıldandı. "Beni eve götürmeye mi geldin?" Dönüş yolculuğu Jose Benitez için de genç kız için de bir işkence oldu. Rahibe ona babasının hastalığını açıklamıştı. Ama Enkarna veremin ne olduğunu pek bilmiyordu. Ciğerleri çürüttüğünü ve insanı öksürttüğünü duymuştu. Enkarna ile babası Kordoba'ya trenden indirdiler. Ama zavallı adamın son düşünü gerçekleştirmek üzere Palma trenine binmek için öteki istasyona kadar gidecek gücü yoktu. Yolun ortasına düşüverdi. Oradan geçenler onlara acıdılar ve zavallıyı en yakın hastaneye götürebilmesi için genç kıza yardım ettiler. Enkarna eve dönemeyeceğini anladığı anda babasının savurduğu umutsuz çığlığı unutamamıştır. Enkarna Benitez'in anlatısı. Hastanedekiler babamı görünce kabul etmek istemediler. Ölüler için yatağımız yok dediler. Yalvardım. Sonunda merhamete geldiler. Onu kapkaranlık bir koğuşa aldılar. Hastanede buraya bekleme odası diyorlardı. Her gün hizmetçi olarak çalıştığım evde herkes öğle uykusuna çekilince kendi koşarak baştan başa kat eder gidip onu görürdüm. Bu gelişmelerde hiç konuşmazdık. Günlerden 12 Ekim'di. Meryem Ana yortusuydu. Bu gidişimde iyice ağırlaşmış olduğunu gördüm. Yatağında oturamayacak, hatta kımıldayamayacak kadar halsizdi. Öksürecek gücü bile yoktu. Dışarı atamadığı kanlar onu boğuyordu. Birkaç sözcük söyleyebildiğinde boğazı kan dolu olduğundan garip sesler çıkarıyordu. Enkarna, bitti diye mırıldandı. Artık ölüyorum. Ağlamaya başladım ve koşa koşa doktoru çağırmaya gittim. Ama hiçbiri gelmek istemiyordu. Babamın durumunun umutsuz olduğunu söylüyorlardı. Ağlaya ağlaya tek başıma yanına döndüm. Babam, ağlama, ağlama Enkarna diye yalvardı. Ama kendimi tutamıyordum. Ağladığımı görmesin diye yatağın gerisinde duruyordum. Az sonra üstüne bir gevşeklik geldi. Elini avuçlarıma aldım. Öylece durduk. Epey bir zaman öyle kaldık. Sonra çalışma saatim geldi. Yanaklarını öptüm. Ses etmedi. O güne dek öpmemi hiç istemezdi. Bulaşırsın derdi. Adios baba dedim. Ve ardıma bakmadan koşarak çıktım. İşe henüz varmıştım ki telefon çaldı. Evin beyi açtı. Az sonra karısı mutfağa girdi. Beni kucakladı. Yavrum, baban ölmüş dedi. Kordoba'nın mezarlığı kentin girişinde, Sevilla yolundaki Arap surlarına bakan tepededir. Endülüs'teki bütün mezarlıklar gibi beyaz duvarlarla çevrilidir. İçinde mezarların aralarında yasemin fidanları, yüce serviler vardır. Adı Cementerio de Nuestra Sonora de la Salud, Kurtarıcı Meryem Ana mezarlığıdır. Ama Kordobalılar ona başka bir ad takmışlardır. Dindarı da, dinsizi de oraya Torerolar mezarlığı der. Kordobalı üç büyük matador, Lagartijo, Guerita ve Manolete orada gömülüdür. Bunlar birer Arap şeyhi gibi mermer anıt kabirlerinin saltanatı içinde bir zamanlar aralarında yaşadıkları sefil ve umutsuz halka ölümden sonra bile egemen olmaktadırlar. Siyah şalıyla gözlerini silen Enkarna bu kahramanların mezarlarının önünden geçip kabristanın öteki ucuna doğru yöneldi. Orada ziyaretçilerin dikkatini çekecek hiçbir anıt gözü çarpmıyordu. Paslı demirden birkaç hacın etrafında yerden deli otlar fışkırmıştı. Enkarna kırmızı toprakta kazılmış tozlu açık çukurun önünde durdu. Orası babasının gömüleceği 4 numaralı ortak çukurdu. O mütevazi mazarı bile elde edebilmek için genç kız yanında çalıştığı kimselerden 6 aylık ücretinin peşin almıştı ve bu 375 pesetayı boynunda sıkı sıkı saklıyordu. Enkarna zavallı babasının teriyle ıslattığı Endülüs toprağında kazılmış o çukura uzun uzun baktı. Sonra gözlerini yumdu ve dua etmeye başladı. Az sonra arkasında ayak sesleri duydu. Gelen mezarlık bekçisiydi. Kordoba mezarlığının en ucuz kabri olan 4 numaralı çukurun yeni sakini için 10 yıllık kira bedelini almaya gelmişti. Genç kız bir deste parayı adama verdi ve koşarak oradan uzaklaştı. 4 sepultiro yani mezarcının taşıdığı çok çalışıp yıpranmaktan 45 yaşında ölen Palmalı Jose Benitez'in cenazesi mezarlığa doğru yola koyulmuştu bile. Bir papazın peşinden hastaneye çıktı ve hapishanelerin nemli zindanlarından başka bir şeyin tanımadığı kenti baştan başa kat etti. Akrabası, dostları, hatta ardından birkaç damla gözyaşı akıtacak bir yakın olmaksızın terk edilmiş bir insan gibi yapayalnız gidiyordu. Enkarna, öğle güneşinde gölgeleri surların kırmızı taşlarına vuran hazın korteje baktı. Önde haçıyla papaz gidiyordu ve peşinden de sırtlarında uzun kara tabut taşıyan sepultürolar.
Genç kız deli gibi tabuta doğru koştu. Endülüs'ün katı geleneklerini aldırmadan bir babayı son yolculuğuna öyle yapayalnız göndermemek için kortejin peşinden yürüdü. Benitez ailesinin 5 çocuğu şimdi tam anlamıyla yapayalnız kalmışlardı. Anaları babaları yoktu artık. Savaş sonrası İspanya'sında bu yıllarda bu öylesine sık rastlanan bir şeydi ki kimsenin dikkatini çekmedi. Kentler ve köyler yetim çocuklarla doluydu ve halkın bunlara yardım etmesine madden olanak yoktu. Encarna, avans aldığı cenaze parasını öder ödemez işten çıktı ve Palma del Rio'ya döndü. Angelita, Belen sokağındaki tek tük eşyayı satmıştı. Günde bir öğünlük otu da satın alamaz duruma düşünce Angelita ve Encarna sonunda iyice alçalmayı da kabullendiler. Kasabanın meydanlarında ve sokaklarında dilenmeye başladılar. Yoksulluk, mücadele, umutsuzluk ve bedeni çökertip iradeyi yok eden sürekli açlık içinde günler, aylar, mevsimler geçti. Bazen dostsuz bir dünyanın tek dostu Belen sokağındaki konutun kapısında görünürdü. Bu Don Carlos Sanchez'di. Yetimhanenin papazı, kasabanın en yoksul ailesine, varoşlarda dolaşan göçebe çingenelerden daha yoksul olan aileye biraz neşe, bir parça kuru ekmek ve bir avuç zeytin getirmeye gelirdi. Angelita, babasının ölümünü izleyen o hüzünlü Noel yortusunu hiç unutamaz. O yıl Benitez ailesinin öksüzlerini ve Palmalı ekmekçilerini yeni bir felaket bekliyordu. Bir meyve hastalığı sonucu zeytin ürünü alınamadı. Sonra görülmemiş bir soğuk birden Endülüs'ü sardı. Topraklar, hayvanlar, insanlar dondu. Sıra dağlardan esen zehir gibi bir rüzgar Belen sokağındaki evin kapısının aralıklarından geçip içeriye dalıyordu. Yoksulluklarla zayıf düşmüş olan çocuklar bir ocağın ya da mangalın bile yanmadığı o buz gibi evde acıdan kıvranıyorlardı. Angelita, salyangozlar gibi kabuklarımızın içine büzülmüştük diye anlatır. Kendimizi ve sefaletimizi kimseye göstermemek için çırpınıyorduk. Oysa genç kız, o Noel'de kardeşlerine, bomboş midelerinin dileyebileceği en şahane hediyeyi, tadını hala unutamadığı o şahane kıpkırmızı etten birer lokma sunmayı ne kadar isterdi. Ama savaş öncesi, feodalitesinin yeniden kurulduğu İspanya'da, Felix Moreno'nun ve öteki boğa yetiştiricilerin otlaklarını dolduran kutsal hayvanlara artık kimse el uzatamazdı. Benitezler'de ve onların durumunda bulunan daha birçok İspanyolun evinde o umut günü bir soğuk, açlık ve korku günü oldu. O hazin Noel'den sonra Benitez ailesi çözüldü ve ancak uzun yıllardan sonra yeniden bir araya gelebildi. Oğlanların büyüğü Pepe, dedesiyle anneannesinin yanına gitti. Encarna, Palma'da iş bulamadığı için bir cesaretle şansını Madrid'de sınamak üzere başkentin yolunu tuttu. Kıvrıla kıvrıla uzaklaşan köhne trenin penceresinden Palma'nın damlarını seyreden genç kız, kendi kendine ant içti ve o andı hiç bozmadı. Ailesinin ve kendisinin bunca acı çektikleri o kasabaya bir daha dönmeyecekti. Onların gitmeleri Angelita Beniz için bir avunç oldu. Savaş ve yoksunluk yıllarının gücünü yavaş yavaş tükettiğini hissediyordu. Elleri çatlaklar içinde, yüzü gözyaşlarından ve yorgunluktan çökmüş, 20 yaşında yaşamın zamanından önce yıprattığı bir kadının simgesi olmuştu. 36 yaşında yıpranmaktan ölen annesinin anısıyla sinir krizleri geçiriyordu ve bunlardan ancak olağanüstü bir korunma içgüdüsü sayesinde kurtulabiliyordu. Tek avuncu bir zamanlar doğdu diye gözyaşı döktüğü en küçük kardeşi Manuel'di. Bütün bu yıllar boyunca ona kendi evladıymış gibi bakmış, yememiş ona yedirmiş, onu doyurmak, oyalamak ve soğuğun tehlikelerinden korumak için mucizeler yaratmıştı. Geceleri sabahlara dek oturup çuvalları kesmiş, ona elbise dikmişti. Ama Manuel öyle zayıftı ki, diye anlatır, hiçbir şey ona uymuyordu. Manuel 10 yaşına girmişti. Papaz, Don Carlos Sanchez, onu burnu durmadan akan, kirli ve sarsak bir oğlan diye anımsar. Kişiliğinin tek simbesi, bir çöp tenekesinde bulduğu eski püskü bir kasketi, darmadağınık saçlarının üstünden hiç eksik etmemesiydi. Manuel, o kaskete bayılırdı. Geceleri bile çıkarmazdı, diye anlatır Angelita. Öyle genişti ki, siperi gözlerini yarı yarıya örterek ona gülünç bir görünüm verirdi. Ama ona sorarsanız gizemli bir anlamı vardı. Yıpranmış kumaşı o bahtsız çocuğa kendisini acımasız dünyaya karşı koruyan bir zırhmış gibi duygusu veriyordu adeta. Belen sokağındaki evin ortak yatağında Manuel, ablası Encarna'nın yerini almıştı şimdi. İlk kez bir yatakta yatıyordu. O güne dek paçavralarla doldurulmuş ve Angelita'nın kardeşi büyüdükçe birbirinden uzaklaştırdığı iki iskemle arasına konan bir tahtadan başka yatak tanımamıştı. Kısacık yaşamını sürekli bir işkence haline sokan yoksunluklara karşın yaşına göre uzun boylu, çevik ve kaslıydı. Babasının ve büyük babasının lakabı ona miras kalmıştı. Ona El Rancho, Topal diyorlardı. Sessiz, ketum ve acının her türlüsüne alışık olan El Rancho, henüz 10 yaşında olmasına karşın kadercilik, gurur ve yiğitlikten oluşan Endülüs ruhunun tüm izlerini taşıyordu. Bazen kemikli yüzü kırışır, ağzı kulaklarına dik açılır ve gür bir kahkaha savururdu. Çoğu kez en gizli düşüncelerin yankıları olan bu kahkahalar beklenmedik zamanlarda patlayıverirdi. Bunlar daha şimdiden ileride Manuel Benitez'in kişiliğinin önemli bir özelliğini oluşturacak bir yanını ve taşkın bir yaşama tutkusunu ifade ediyordu. Angelita Benitez kardeşinin geleceğiyle sık sık ilgilenirdi. Ama o yoksul dünyasında bu geleceği kendi dar ufukları içinde düşünebiliyordu ancak. Babamız gibi iyi ve namuslu bir tarım işçisi olmasını diliyorum diyor. Angelita'nın anaca bir ana yüreklilikle çizmekte olduğu bu yola Manuel hiçbir zaman çıkmamaktaydı. 10 yaşındayken ablasının ve yetimhanedeki rahibelerin etkisini umursamaz, her gün kaçar, varoşların pis sokaklarındaki serserilerin acımasız çirkin dünyasına katılırdı. Yıllar boyu bu açlık, acımasızlık, dostluk ve kin dünyasının öğretilerinden başka eğitim görmedi. 12 yaşına doğru bir akşam Belen Sokağı'ndaki evlerine döndüğünde Angelita'yı yatağın üzerine yılmış, yüzünü avuçlarının içine almış, bedeni hıçkırıklarla sarsıla sarsıla Tanrı'dan kendilerine acımasını ve yardım etmesini isterken buldu. Manuel Benitez ileride El Cordovez olduktan sonra bile o anın onun o çocuk gözleri için nasıl bir şok yarattığını, geçirdikleri en güç günlerde bile bunca enerji ve canlılık göstermiş olan bir ablanın bu umutsuzca çırpınışlarının onda ne denli kesin etkiler uyandırdığını asla unutmayacaktı. O gün Palma varoşlarının genç serserisi evin erkeğine düşen görevleri yüklenmeye karar verdi. Ablasının gözyaşları görevlerinin neler olduğunu kendisine göstermişti. Ailenin olanaklarına bir katkıda bulunması gerektiğini 11 yaşında anlamış bulunuyordu. Bir yaz günü öğleden sonra Manuel kendini Guadalquivir'e attı ve var gücüyle yüzmeye başladı. Beline eski bir çuval sarmıştı. Karşı kıyıya varınca Don Felix Moreno'nun portakal bahçelerine girdi. Gözden uzak bir ağaç seçti ve çuvalını doldurmaya başladı. Ve o akşam Belen Sokağı'nda herkes Benitez ailesinin yeni önderinin çaldığı portakallarla karnını tıka basa doldurdu. Az sonra Manuel bir dost ve bir suç ortağı buldu. Komşu kadının iç savaşta kaçarken yollarda dünyaya getirdiği oğlu Juan Horeo. O da Palma sokaklarının yoksulluğu içinde büyümüştü. Sıska bedeni bir kemik çuvalıydı sanki. Ama o çökük yüzde pırıl pırıl yanan kara gözler zeki ve kurnazdı. Manuel ve Juan Guadalquivir'in karşı kıyısında birlikte giriştikleri serüvenler sonunca anlaşıp kaynaştılar. Birbirinden ayrılmaz oldular. İleride partal çarıklarıyla İspanya'nın tüm yollarını gene birlikte tepeceklerdi. Manuel Benitez'in benimsediği yeni uğraşın Angelita'nın kardeşi için dilediği gösterişsiz tutkularla hiç benzerliği yoktu. Ama bundan böyle Belen Sokağı'ndaki evde her gün biraz olsun besin bulunacağı düşüncesi kızcağızı avutuyor ve vicdanını yatıştırıyordu. Meyve bahçelerini talana verenler için de Don Carlos'un yetimhanesinden burnunu dışarıya çıkaramayanlar için de gelecek aynıydı. O yılların İspanya'sının feodal ve kapalı dünyasında tümünün de yazgısı önceden çizilmişti. Babalarından sonra çocukları da ömürlerini malikane sahiplerinin hizmetlerine tüketeceklerdi. 4 yıl önce bu yazgıdan kaçmak isteyen ataları yeni dünyanın yolunu tutmuşlardı. 100 yıl sonra başkaları Belçika ve Hollanda'nın zengin ovalarına doğru yola çıktılar. 100 yıldan az bir zaman önce İspanya içine kapanınca tutku sahibi yoksul gençler toprak ağlarının boyunduruğuna girmemek için başka yollara başvurdular. Haydut, papaz ya da boğa güreşçisi oldular. Son yıllarda bu yollar bile kapanmıştı. Etkili bir polis örgütü haydutların yaşamını tarım işçilerinkinden daha güvensiz bir duruma getirmekteydi. Papazlığa gelince sağlam bir eğitim gerektirdiğinden bunu sağlayacak zengin birinin yardım etmesi söz konusuydu. Geride sadece boğa güreşçiliği kalıyordu. Daha iyi bir yaşama giden yollardan yalnızca bu, yoksul bir Endülüs gencinin kendini göstermesine elverişliydi. Ancak aynı zamanda en güç olanı ve en olanaksızı da buydu. Guadalquivir kıyılarında portakal çalan bir genç için gelecek henüz çok uzak bir seraptı. İçinde gümbürdeyen isyan dolu ses, Benitezlerin kuşak boyu yenik düştükleri sefil yazgıdan onu kesinlikle uzaklaştırıyordu. Manuel adam olmayı aklına koymuştu. Saf hayalciliği içinde ona göre adam Palma del Rio'da olabildiğince uzakta yaşayan, pura içen, arabası olan ve Panama şapka giyen zengin beyefendiydi. Palma del Rio'nun tek sineması Jerez, kasabanın en merkezi yerinde büyük meydandadır. Bu onuru iki banka, birkaç mağaza ve kasabanın tek lokantasıyla paylaşmaktadır. Orada bulunuşu rastlantı değildir. 31 yıl boyunca o unutulmaz açılış gecesinden televizyonun gelişine dek Palma del Rio sakinlerinin tek eğlencesi bu sinema olmuştu. Kaplama koltukları, iki pesetalık tahta sıraları ve çimento sıvalı duvarlarıyla Jerez sineması mucizeler sarayıydı. Yıpranmış beyaz perdesinde Mary Pickford'lar, Douglas Fairbanks'ler, Ginger Rogers'lar, Fred Astaire'ler, Doris Day'ler ve Gary Grant'ler her hafta Palma'ları ziyaret ederlerdi. Hayranlıkla açılan gözlerin önünden Eyfel Kulesi, Moulin Rouge, Japonya'nın pirinç tarlaları, Buckingham Sarayı, Palmalıların atalarını keşfettikleri yeni dünyanın gökdelenleri akıp geçerdi. Endülüs'ün ortasında kaybolmuş bir kasabada Jerez sineması sinemadan da fazla bir şeydi. Meçhule açılan bir kapı binlerce kişinin dış dünyaya bakan gözüydü. 1950'de bir kış akşamı salon tıklım tıklım doluydu. Belediye başkanı ve kasabanın önde gelenleri Doktor Don Rafael, Çavuş Malueno, noter, veteriner hatta Don Carlos Sanchez oradaydılar. Bir zamanlar Manuel Benitez'in babasının yakın dostu, şimdi kahvehane sahibi olan Şişko Çarneka da gelmişti. Gri fötrüden sombrerolar giymiş olan bölgenin boğa yetiştiricileri de oradaydılar. İçlerinde bir koltuğa kurulmuş rahat rahat oturan Don Felix Moreno'nun da bulunması o geceki gösteriye bir olağanüstülük kazandırıyordu. Salonun iki pesetalık arka sıraları Palma'nın yoksullarıyla tıklım tıklım doluydu. Bu mütevazi seyirciler arasında bulunan iki delikanlı parmaklarıyla Don Felix'in dazlak kafasını işaret ederek kahkahayı basıyorlardı. Manuel Benitez ve Juan Horeo'nun ağayı ağlaya almaları için yeterli bir neden vardı. O gece onun sayesinde sinemada bulunuyorlardı. Biletleri öğleden sonra onun bahçelerinden çaldıkları portakalların parasıyla satın almışlardı. Sinek pislikleriyle beneklenmiş ampuller sönünce salonu Cine Jerez'in eski projektöründen yansıyacak olan filmini büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini açıklayan sevinçli gürültüler doldurdu. Ne var ki film hiçbir Hollywood yıldızının rol almadığı basit bir İspanyol yapımıydı. Filmin baş oyuncusu ve yardımcı oyuncuları tanınmamış kimselerdi. Mizansen ise uydurma ve zayıftı. Ancak seyirciyi son derece ilgilendiren bir konusu vardı. 1,5 saat boyunca bu yoksul Endülüs kasabasının karanlık sineması salonunda İspanya tarihinin en ünlü kahramanlarından birinin destansı yaşantısının öyküsü anlatılacaktı. Sevilla'nın varoşlarında doğup şöhretin doruğuna varan Curito de la Cruz adında ne bir Cid, ne bir Don Cucetto, ne de Cortes ya da bir Pizarro değildi elbet. Ama onlar gibi halk destanlarına geçmişti. Partal giysileri, kafasına geçirdiği koca kasketi,